Ayrım 18.
J. Mills. Türklerin Hicaz ulaştırmasını kesmek amacını taşıyan Eriha Savaşları'ndan sonra Türk ordusu Kudüs-Yafa hattına paralel ve ona 20 kilometre uzakta bir bölgeye çekildi. 11. Tümen Luba'nın güneyinde yerini aldı. 8-20 Mart 1918 tarihleri arasında bu konumunu korudu. 20 Mart'tan sonra çekilmeye başladılar. Yerli halkın geri hizmetlere saldırıları yoğunlaştı. Yerliler bu Mayıs ayında Türk ordusunun ikmalinin sağlandığı demiryolu hattında 25 köprüyü havaya uçurdular. Ordular, grup komutanı Liman von Sanders, Alman büyükelçisine yazdığı şifreli bir yazıda, Türk askerlerinin kötü beslendiğini, elbise ve ayakkabılarının eksik olduğunu, cepheden kaçmaların arttığını belirtmekteydi. Geniş bir cepheye yayılmış olan savaş, Çanakkale'dekinden çok farklıydı. Özellikle Gelibolu'da dar ve sıkışık bir cephede savaşmış ve büyük kayıplar vermiş Avustralyalılar için. 3 saat boyunca uzun mesafeden karşılıklı ateş edildi. Bizim tarafta serseri kurşunla yaralanan birkaç at dışında bir kayıp yoktu. Ben vızıldayan bir kurşun sesinden başka bir şey duymadım. Savaşta olduğumuzu neredeyse unuttuk. Her şey bir garip. Subaylar gülerek, ellerini ovuşturarak, tepelerde bir şeyler oluyor, vurulan var mı diye soruyorlar. Ben bıraktığımda yoktu diye cevaplıyoruz. Gelibolu'dan sonra bunlar saçma geliyor. D. Evans. 11. Tümen, savaşın yavaş temposuna uyarak kuzeye doğru çekilmesini sürdürdü. Taş yapılı, köy irisi Luba'nın dar sokaklarından geçtiler. Arap satıcıların çoğu kepenklerini kapatmıştı. Tavırlarından buyur ettiği anlaşılan biri, dükkanının önündeki tezgaha yaydığı tatlıları gösteriyordu. Yorgun gözleri, uçuşan sinek kalabalığı arasındaki tel kadayıf tepsisine takıldı. Birden içi çekti. Sıradan ayrılmak olmazdı ki. Süt satma dışında kış yaz, gün batımına kadar tabakhanede, suyun içinde yumuşatmak için derileri çiğnediği günleri anımsadı. En büyük lüksü, ancak yeten harçlığıyla haftada bir iki gün tabakhanenin aşçısına gitmekti. Nasıl özlemişti o aşçı dükkanını ve tel kadayıfını, annesinin evlerinin bahçesinde açıkta yaktığı ateşte pişirdiği ıspanaklı saç böreğini, böreğin kızarmışla yanık arasındaki alacalı rengini, neler geliyordu aklına? Ufak tefek bir kadın olan annesi, sevecen, akşama kadar ineklerin peşinde koşan, kızlarını azarlayan. Çabuk kızan veya öyle görünen babası akşam olup iş dönüşü sokağın başında belirince annesi baba nasıl olsa bir bahane bulup bela çıkarır diye namaza durur, kızgınlığı geçene kadar uzatırdı namazını. Kızlar ise baba bahçe kapısından içeriye girince ortadan kaybolurdu. Ağabey babasının değerli oğlu, o da annesinin. Uzun beyaz entari giymiş, saçları tıraşlı yerli çocuklar onlarla birlikte yanlarında yürüyor, okullarında zorunlu olarak öğrendikleri birkaç Türkçe kelime ve el kol işaretleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Luban'dan ayrıldıklarında da bir süre onları izlediler. Çocuklar sıra olmuş bağırıyorlar. Anlamlarını bilmeden okulda kendilerine ezberletilen Osmanlı marşlarını söylüyorlardı. Osmanlıyız, padişahım çok yaşa. 43. Bahar çöle erken gelir. Mart ayı sonunda Eriha Vadisi soğuk geçen kış nedeniyle açmakta gecikmiş ağaçların pembe beyaz çiçekleriyle donandı. Adını bilmedikleri ve çoğunu ilk defa gördükleri kır çiçekleri yer yer yeşeren çölü örttü. 11. Tümen askerleri güneşte soyunup bitlerini temizleyecek zaman buldular. Kuzeyden Bingöl Çapakçur cephesinden 2 yıldan beri gömülü kaldıkları karlar arasından gelmiş askerler için burası bir cennetti. Bilenler hemen yabani otlar topladı ve 8 Mayıs 1918 günü akşam üzeri Eriha Vadisi'nin güneyinde rutubetsiz masmavi çöl göğü altında bir kazan kaynamaya başladı. Herkes İngilizlere çok kızıyor. Ben kızmıyorum. Kızmanın ötesinde bir şey bu. Oraları, memleketi özlüyorum. Karşılarındaki 53. İngiliz tümeninin 158. alayında da akşamla birlikte ateşler yakıldı. Türk cephesi ile İngiliz cephesini bölen, denize doğru 60 kilometrelik bir ara hat boyunca göğe dumanlar yükseldi. Cepheler arasında kalan ara bölgenin iki yanına sanki köyler dizilmişti. İki tarafta ateş yakmama kuralını o gün için bozdu. Bizim fırkada bir bölük Alman askeri vardı. Onlar ak ekmek yerlerdi, biz ot yerdik. Kaynatıyorduk bir karavana ot, gelincik gibi bir ot. Kaynatıyorduk, atıyorduk içine biraz tuz. Hadi bakalım ye. Arif Öncel. Türklerle birlikte savaşan Alman askerleri daha şanslıydı. Cepheden ailelerine yazdığı mektuplar bunu doğrulamaktadır. Sevgili anne ve babacığım, dün sizden 31 Mayıs tarihli mektubunuzu aldım. Hemen yazamadım. Bir haftalık tatil hakkımı kullanmak istiyordum. Her an bir düşman saldırısı bekleniyor. Benim kontrol ettiğim bölgenin bir bölümü son savaşta düşman eline geçti. Ama ben iyiyim. Size öncelikle bunu bildirmek istiyorum. Tanrı nasip ederse ölmeyeceğim. Bir günde 7,5 mark veriyorlar. Bu 7,5 mark ile patates, yağ, bazı sebzeler, reçel, yoğurt, şeker ve limon alıyoruz. Bunlar için her zaman param yetmiyor. Bazen daha az alıyoruz. Bu para fazla değil. Bununla aynı zamanda günlük diğer giderlerimi ödüyorum. Benim ne kadar iştahlı olduğumu bilirsiniz. Şimdi de çok iştahım var. Yumurta bulmak zor. Dostumuza bir Yıldırım gazetesi. Yıldırım gazetesi savaş esnasında Alman askerler için Almanca çıkartılan bir gazete. Verin. Sevgiler, oğlunuz Karl. Karavana çanaklarının etrafına kimisi diz çöküp, kimisi bağdaş kurup oturdu. 52. Türk alayında bir çavuş bir Türkiye başladı. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası. Nerelerde mekan tuttu gönlümün eğlencesi. Burma burma duman tüter dağın belinde. Okunamamış ferman gelir düşman elinde. Yazan da katip yanlış yazmış uyku şehrinde. Gönder beyim ben yazayım zülfün telinde. Temmuz ayında aşırı sıcaklar gündüzleri cephelerde hayatı durdurmuştu. Saldırılar gece başlıyordu. Ağustos ayında cephe sakinleşti. Arkeoloji yönünden büyük önem taşıyan, uygarlık tarihi 8-9 bin yıl gerilere uzanan, saptanmış en eski yerleşmelere sahip Eriha Şeria Nehri Vadisi, Jeriko, tarih boyunca pek çok savaşa sahne olmuştu. Türkler gibi Şeria Vadisi'ndeki Avustralyalılar da büyük sıkıntılar içindeydiler. Şeria Vadisi yazın yerli halkının bile yaşayamayacağı kadar sıcaktı. Avustralyalılar burada sıkışıp kalmışlardı. Sıcaklık gölgede 40-50 dereceye çıkıyordu. Taze gıda bulmaları güçtü. Kara sinekler, sivrisinekler, örümcekler ve akrepler yaşamlarını daha da güçleştiriyordu. Hastalık nedeniyle cephe gerisine alınanların sayısı her gün artıyordu. Bu sıcak, tozlu, yalnız ve öldürücü Kıraç Vadi'nin tek güzelliği yanında Mısır, Avustralyalılar için uygar bir ortam olarak kalıyordu. 12 Ağustos'ta saat 22'den sonra İngilizler Kudüs, Nablus yönünde 11. Tümen cephesine saldırdılar. Bu savaş 13 Ağustos günü saat 4'e kadar sürdü. Savaş yanında sıtma ve Çanakkale'den beri her iki ordunun peşini bırakmayan dizanteri büyük kayıplara neden oluyordu. Bütün seyyar hastaneler dolmuştu. Cephedeki diğer Türk tümenleri gibi Albay İsmet'in İnönü, kol ordusundaki 11. tümenin mevcudu da 1500-2000 kişiye inmişti. Tümenin bu sayıdaki askerle 10 kilometrelik bir cepheyi savunması gerekiyordu. İstanbul gazetelerinde savaşla ilgili haberler sınırlıydı. Birbirine benzeyen, halkın moralini bozmamaya özen gösteren resmi bildiriler. Tebliği resmi. Şeria Nehri'nin şark sahilindeki muharebat, savaşlar, bize müsait, uygun, tarzda devam etmektedir. İngilizler, dün de akşama kadar tekrar eyledikleri, neticesiz taarruzlarıyla kanlı zayiata uğramışlardır. Kumandanlarımızın süratli kararı, en müşkül ahvalde, durumda, Alman arkadaşlarla yan yana çarpışan kıtaatımızın kahramanca hareket ve faaliyetleri sayesinde düşmanın planları hiçe müncer indirgendi, oldu. Gazete haberinde belirtildiği gibi Filistin cephesi Alman askerlerle desteklenmekteydi. Bunlar özellikle topçu ve makineli tüfek birlikleriydi. Sevgililer, İngiliz süvarileri üzerimizdeki baskıyı arttırıyor. El Salt'tan geliyorlar. Karşı koymamız üzerine Tel Mümin'e doğru çekildiler. Otto Ungerer, 12 Mayıs 1918. Sevgili büyük anne, bayram yaklaşıyor. Ben bu sabah uyandığımda sizin orada güzel bir bayram geçireceğinizi ve son günlerdeki yaşantımdan anıları düşündüm. Haydarpaşa'dan trene bindikten sonra Nikomedia'dan İzmit, gece geçtik. Sonra Eskişehir'den. Eskişehir'de büyük bir pazar vardı. Burada beyaz bir maden çıkartılıyor. Dün gece Afyonkarahisar'dan geçtik. Maalesef orada kalamadık, bir şey göremedim. Konya'ya geldiğimizde çok yorulmuştuk. 5-6 gece sonra dağları geçerek Hama ve Humus'a geldik. Şimdi Baalbek'ten 3 kilometre uzakta bulunuyoruz ve savaşın içindeyiz. Tanrı'ya şükür saldırıdan kurtulduk. Arkamızdan gelmesi gereken arkadaşlarımız gecikti. Haydarpaşa'daki bazı aksilikler yüzünden gecikiyorlarmış. Bugün 15. tümene ani bir hava hücumu oldu. Sevgiler, torunun Karl. 19 Mayıs 1918. 44. Kendisi de biliyordu böylesine basit bir yara yüzünden memlekete gönderilmeyeceğini. Bunu istiyor fakat aklı bunun olmayacağını söylüyordu. Aklından çıkmayan memleketi, gideremediği özlemi, iş gene mektuplara kalıyordu. Yazmayı pek sevmediği mektuplara. Dertlerini, özlemlerini yazamazdı ki mektuplarda. Mektuplarına biraz hüzünlü, biraz resmi ve ustaca soğuk bir maske geçirmeliydi. Yaralı bile olsa. Mektubunda bundan olağan ve sıradan bir şeymiş gibi bahsetmeliydi. Başka yerden duyarsanız merak etmeyin diye yazıyorum. Yaralandım. Ne çok taş bina vardı Ürdün'de. Bütün kasabalar taştan yapılmış, ağaçların gölgesindeki ahşap evinden ne kadar farklıydı buradaki evler. Doğu cephesinde dolaştığı yerlerden de farklı. Taş evler, taş sokaklar, taş dükkanlar. Kaba yontulmuş, ince yontulmuş taşlar, parlatılmış, pırıl pırıl cilalanmış taşlar, geçmeli, kenetli, beyaz, gri taşlar, kuş çiçek şekilleriyle süslenmiş, kafesli pencereleri çevreleyen taşlar, kemerlerin üzerindeki kilit taşları. Bütün ülke taş kesilmişti. Çocukluğunda bir cami minaresi için taş oyan bir ustanın yanına çömelmiş, onu hayranlıkla uzun uzun seyretmişti ve aklına koymuştu büyüyünce taş ustası olmayı. Oyunları da hep bir şeyler yapmakla ilgiliydi. Küçük değirmenler, ocaklar, çamurdan fırınlar. Babasının işçilerini görüyordu. Kış yaz soğuk suyun içinde deri çiğnemekten canları çıkmıştı. Taş ustası onu yüreklendirmiş, eline küçük bir keski ve çekiç tutuşturmuştu oyalansın diye. Fakat meslek onun seçimi olamazdı. Zamanı gelince babasının arkasına takılıp tabakhanenin yolunu tuttu. Babası gibi yürüyecek, konuşacak, giyinecek ve o ne yaparsa onu yapacaktı. Kaldı ki babası sertliğinden dolayı pek sevilmese de bir zamanlar yiğitbaşılık yapmış sayılan bir kişiydi. O zamandan beri ne zaman bir taşçının tıkırtısını duysa, çekilirken yıkık dökük tozlu toprak içindeki Amman çarşısının içinden geçtiler. Arap, Çerkez, Ermeni dükkanları arasından. Kepenkler inmiş, ürkek bakışlı insanlar perdelerin arkasından sessizce onları süzüyordu. Birkaç Arap çocuk okulda kendilerine öğretilmiş olan Şanlı Bayrağımız marşını Türkçe söylemeye çalışıyor, bir yandan da ellerindeki kağıttan bayrakları sallıyordu. Şehitlerin kanlarıyla boyandın, nice düşman kalasına uzandın, sana selam ey şanlı Türk sancağı. Sancak Marşı, beste İzzettin Hümayi Elçioğlu, makam rast usulü Nim Sofyan. Kıvrıla kıvrıla Lut Gölü'ne, Ölü Deniz. Giden, yolu izleyerek vadiye indiklerinde akşam olmak, son ışıkları göle vuran güneş karşılarındaki tepelerde batmak üzereydi. Bir taşın üzerine oturdu. Arkadaşları Lut Gölü'ne girmişler, gölün yoğun sularında mantar gibi yüzüyorlardı. O yüzme bilmiyordu. Bunca savaş görmüştü, korkunun her çeşidini tatmıştı, gene de Lut Gölü bile olsa suya girmeye cesaret edemedi. Gölün kenarında mecnune denen güzel çiçeklerin, bomeli denen portakal irisi meyve ağaçlarının altına ve evine uzandı. Cins camız günde 7-8 litre süt veriyor. Buda yağ ve yoğurda ancak yetiyor. Az bir kısmı satılıyordu. Bu sütün içilmesi yasaktı. Buğday sapından kamış yaptığını düşledi çocukluğundaki gibi. Kaynamış sütün üzerindeki kaymağı bozmadan incecik deldiğini, sütün birazını içtiğini. Annesi bu hileyi uzun süre fark etmeyecek, fark ettiğinde de yüzlemeyecekti. Büyük Bozgun, Nablus Savaşı'ndan önce birliklere dinlenme verildi. 11. tümenin askerleri parça parça yakınlardaki kentlere götürüldü. Beyrut'a gidenler ilk defa bir sessiz film izlediler. Beyrut, İstanbul'dan sonra gördükleri ilk büyük kentti. deniz boyu uzanan rıhtımları, sokakları dolduran Avrupa tarzı giyimli insanları, görkemli binalarıyla Şam'dan farklıydı. Kat kat taş binalara, ahşap kafesli cumbalara şaşkınlıkla baktılar. Öğleden sonra rüzgarı, dalgaları sahile yayıyor, yaz sıcağında ortalığı serinletiyordu. Gittikleri sinemanın duvarında Himayi Etfal yazısını gördüler. Yüksek tavanlı sinema salonunun duvarlarını nehir kenarında, ağaçlar altında gülen, eğlenen insan resimleri süslüyordu. Salon karardığında önce sürekli bir tıkırtı duydular. Sonra karşılarındaki beyaz perdeye vuran ışık ve gölgeler hareket etmeye başladı. Beyrut sokaklarında gördüklerine benzeyen şapkalı, ceketli, çoğu bıyıklı adamlar, uzun etekli, tüylü şapkalı, yüzü açık kadınlar zıplaya zıplaya oradan oraya koşuyorlardı. Biri diğerine ansızın bir tokat atıyor, diğeri yere düşüyordu. Beyrut'ta birkaç tanesini gördükleri otomobiller yolları doldurmuştu, hızla geçiyorlardı. Yüksek iki bina arasına gerilmiş bir tel üzerinde bir adam yürüyor. Aşağıda birikmiş olan kalabalık, ha düştü ha düşecek izlenimi veren adama bakarak el kol sallıyor, duyamadıkları çığlıklar atıyorlardı. Bütün bunlar 5-10 dakika sürdü. Şaşkınlıkla ve filmdeki insanların haline gülerek salondan ayrıldılar. Yerlerini alacak olan sabırsız arkadaşları kapıda bekliyordu. 45. 18 Eylül 1918. Filistin cephesi, Nablus Savaşı. İngilizler 18 Eylül günü gerçek saldırının nereden yapılacağını belli etmemek için bütün cephe boyunca topçu ateşine başladılar. Nablus Savaşı, Filistin cephesinin çöküşü, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcıydı. Liman von Sanders anılarında sahil bölgesinde büyük bir saldırı beklediğini fakat cephe burada yarılsa bile bunu kapatabileceğini umduğunu yazar. Türk haber alma örgütlerinin sağladığı bilgiler de sahil bölgesinde bir yığınağın bulunduğunu belirtiyordu. İngilizler geceleri sahil bölgesinde yığınak yapıp gündüzleri aksi yönde çekilerek şaşırtma hareketleri yapıyordu. Askerlikte yaygın olarak uygulanan bu taktiği Çanakkale boşaltması sırasında da başarıyla kullanmışlardı. Bu şekilde demiryolu ile deniz arasında 10 kilometrelik bir cephede toplam müttefik kuvveti 4 piyade tümeni, 3 süvari tümeni ve 393 topa ulaşmıştı. Bu güçler karşılarındaki Türk kol ordusuna göre 14 defa üstündü. 18 Eylül akşamı müttefik saldırısı başladı. Gündüzleri etrafımızdaki tepelerde bulunan tabii mağaraların veya bizim yaptığımız sağlam duvarların arkasında akşamı beklerdik. Ortalık aydınlık iken herhangi bir şekilde baş kaldırmaya imkan olmadığı gibi karavanı kazanlar da yakılamıyordu. Zira düşman bir yerde ufak bir duman görse orasını topçu ateşiyle allak bullak ediyordu. Bir gün zeytin ağaçlarının altında istirahat ederken bulunduğum yere nereden geldiğini anlayamadığım koca bir şarapnel düştü ve altında bulunduğum zeytin ağaçlarının bütün dallarını olduğu gibi üstüme yığdı. Erler ve subaylar diğer ağaçların etrafındaydılar. Patlama neticesi benim bulunduğum yer adeta mezar gibi oldu. Ateş kesildikten sonra arkadaşlar benim ölümü kaldırmaya gelmişler. Fakat Allah korudu, bana bir şey olmadı. Toz duman sonrası koca kovanın dizimin dibinde olduğunu hayretle gördüm. Teğmen İbrahim Sorguç. 19 Eylül 1918. Tul Kerem Cenin. 19 Eylül sabahı erken saatlerde sahilde bulunan 8. Ordu'nun gerilerinin uçaklarla bombalanmaya başlaması, yarılmakta olan cepheye yedeklerin ulaşmasını güçleştiriyordu. Telefon hatlarının parçalanması da genel karargahla haberleşmeyi kesti. Türk mevzilerinin yarılması üzerine ortaya çıkan boşluktan Avustralya atlı tümeni ve Yeni Zelanda atlı tugayının içinde bulunduğu süvari kol ordusu ileri harekata başladı. Kurban Bayramı'nın 4. günüydü. İngilizler 4 gün 4 gece taarruzlarına devam ettiler. Hep topçu ateşi. Topçu ateşiyle gene bozdu gavur bizi. 11. fırka sağımızda bozuldu. Bizim de bozulmamıza sebep oldu. Gece gündüz çekiliyoruz. Aç ve susuz. İngiliz tayyareleri de üzerimize bomba atıyorlar. Öylesine aç kaldık ki ölen atlarımızın kaba butlarını parça parça kesip pişirip yiyoruz. Şam'a ulaştık. Geri çekile çekile. Şam'a yaklaşırken İngilizlerin bir makineli tüfeği üzerimize ateşe başladı. Biz 18 kişi başçavuşla beraber nehre atladık. İngilizler Şam'da bizim treni ateş ediyorlarmış. Sonra çıktı işin iç yüzü. Trende ordunun para kasaları varmış. Şam ahalisi treni hücum ettiğinden Arapları dağıtmak için ateş açmışlar. Araplar makinenin ateşini yiyince dağılıverdiler. İngilizler para kasalarını taşıdılar. Çok açlık gördüm. Çarıkların altını yedik. İncir tohumu yedik. Suda buğday kaynatırları da ondan verirlerdi. Birer kaşık yerdik. Urba yok arkamızda. Asker arasında hep açlık konuşulurdu. Osman Yılmaz. 20 Eylül 1918. Luba'nın kuzeyi, Merda. 8. Ordu cephesinin sahil bölgesinde yarılması ve müttefik süvarilerinin bu yarılma sonucu oluşan açıktan geçerek kuşantma harekatına girişmeleri üzerine 11. Tümen Luba'nın kuzeyine, Merda'ya çekildi. Aynı gün Liman Monsanders'in savaş alanından kilometrelerce uzakta, kuzeyde Nasıra'da bulunan Yıldırım Ordular karargahı müttefik süvarilerinin baskınına uğradı. Liman Monsanders ve beraberindekiler güçlükle kaçabildiler. Müttefik süvari kol ordusu Türk ordularının kuzeye giden yollarını kesmişti. 11. Tümen Taberiye Gölü'nün güneyinden Şeria Nehri'ne doğru çekiliyordu. Taberiye 4 yıl önce 27 Şubat 1914'te Fethi Bey ile Sadık Bey'in uçaklarının düştüğü yerdi. Uçakla İstanbul-Kahire yolculuğu 1913'te bir Fransız pilot tarafından denenmiş ancak başarılı olmamıştı. Yenik çıkılan Balkan Savaşı'nın ezikliğiyle Harbiye Nezareti böyle bir uçuşu planladı. Bileriot tipi, Muaveneti Milliye ve Deperdessin tipi Prens Celalettin isimli uçaklar bu sefer için ayrıldı. Fethi ve Sadık Beylerin bindiği Muaveneti Milliye, Taberiye yakınlarında ters bir hava akımına rastlayıp kayalara çarptı. 11. Tümen bir İngiliz müfrezesiyle yaptığı çarpışmadan sonra orduyla birlikte kuzeye doğru çekilmeye başladı. Elazığ-Nablus yönünde çekilirken İngiliz Hava Kuvvetleri'nin ve tümenin artçısı da müttefik süvari kol ordusuna bağlı bir süvari alayının saldırısına uğradı. Tümenin ulaşmaya çalıştığı Beyti Hasan Boğazı, hayvan leşleri, yaralılar, malzeme ve taşıt araçlarının artıklarıyla tıkanmış, geçilemez duruma gelmişti. Açlık, susuzluk, uykusuzluk ve diğer sıkıntılar askerleri çok sarsmıştı. 22 Eylül 1918 Tel Dirhel Amar. 22 Eylül sabahı 11. Tümenin bağlı olduğu 7. Ordu karargahı Şeria Nehri kenarında Tel Dirhel Amar'da toplanmıştı. Nehrin geçit verecek bir yerini bulmak için araştırmalara başlandı. Sonuçta göreceli olarak sığ bir hat saptandı. 50-60 metre genişliğinde olan nehri geçmek için 200-300 metrelik zikzaklı bir hat, soyunmuş erlerin tuttukları iplerle işaretlendi. İnsanların ve hayvanların geçişi başladı. Gün doğmadan sabaha karşı karargah birliklerin geçişi tamamlanmış, askerler ağaçlar arasına gizlenmişlerdi. Ancak 3. Kol Ordu ve onunla birlikte çekilmekte olan 11. Tümen görünürde yoktu. Kendilerinden hiçbir haber alınamıyordu.